90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Buçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 84. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 30 Mart 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 1 Nisan 2022 Cuma. Harika bir bölüm hazırladık sizler için yine. Kayıtların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı İsviçre'de. Yayınlar ise siz her neredeyseniz orada. Tüm dijital platformlar Apple, Spotify, Google ve tabii ki diğerleri ve tabii ki menemenstudio.com'da. Bu bölümde hangi konulara değineceğiz? Artık klasikleşen haber turumuz var. Ardından bir sohbet takibi var. İki bölümdür oturaklı bir bilgi sunamadığımız Türkiye'de en çok rastlanan köpekler konusunda bu bölümde elle tutulur bilgiler var. Müziğin egzersiz etkisine odaklanacağız. Bir de buna bak da bir konser kaydı önerimiz olacak. Zaman kalırsa bir tane daha öneri yaparız ve son olarak her zaman olduğu gibi istek parçası. Özgür İnceoğulları ve geçtiğimiz bölümde içindeki fütüristi ortaya çıkaran, merak etmeyin gelecek eğlenceli diyen ve daha tam olgunlaşmadan tüm trendlerden haberdar olmamızı sağlayan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür, ama bir düzeltme yapayım. Gelecek eğlenceli olabilir dedim. Yani kesinlikle eğlenceli olacak diye bir yargıya varmak zor. Bu arada bu alerjiyle ilgili link bırakmıştım. Baktın mı şirkete?
Baktım, çok heyecanlandım o şirket için.
Umut vaat ediyor mu? Yani ayağı yere basıyor mu proje?
Bence ediyor. Umut vaat ediyor.
Ya hiç bilmeyenler için söyleyelim, bu alerjiden müzdarip olan arkadaşlarımız için yenilikçi bir hamleyle bir şirket bunu gidermenin çok enteresan yollarını bulmuş. Hatta bunu bir şirket olarak da yapıyorlar. Onun linkini bırakmıştık. Geçtiğimiz programın açıklamalarında bulabilirsiniz. Bu hafta senin haftan Özgür.
Niye? Hayırdır?
Oscar dağıtıldı, hem de olaylı bir Oscar oldu. Yani öyle hani... Yani hiç konuşmayalım diyeceğimiz bir Oscar da olmadı. Tam senin havalar. Yani nasıl mesela kar yağdı mı havayı koklayan adamın havaları ya. İşte Oscar falan dönemleri de senin havaların diye düşünüyorum.
Bu konuya girmemi istiyor musun gerçekten?
Evet istiyorum, çünkü seninle hiç konuşmadık. Yani Will Smith'in tokat mevzunu seninle hiç konuşmadık. Ne düşünüyorsun? Ya tabii aşağı yukarı tahmin ediyorum. Beni çok şaşırtacağını zannetmiyorum ama... ne düşünüyorsun tokat hakkında? Haklı, haksız, yerli, yersiz, bundan sonrası ne olur? Bir görüşlerini gerçekten merak ediyorum.
Yo, sen söylüyordun kaç bölümdür Oscar'lar kan kaybediyor diye söylüyordun. Gerçekten hani hakikaten pes dedirten bir olaydı bence. Bu kafayla giderlerse bence daha da kan kaybeder Oscar. Yani hakikaten sanatın, işte sinemanın konuşulması gereken gecede işte tokatlar, küfürler falan konuştu. Herkes de baydı bu konudan bence. Konuşmayan da kalmadı herhalde bu konu hakkında. Yani ben şunu düşünüyorum Burçin. Sorduğun için teşekkürler. Bence basitlik, dünyanın her yerinde basitlik işte. Yani Hollywood falan diyorsun, bir şey zannediyorsun ama orası da bence aynı. Yani hiç kızmayalım işte bizim gündüz kuşağı programlarına. Birebir aynısı. Sadece işte oyuncular değişik. Onların birkaç yüz milyon doları daha var fazladan. Fark bu. Onun dışında bir fark yok. Ratingleri arttırma uğruna yapılan mizansen dediler. Öyle bir olasılık hakkında da konuşuldu. Her ne olursa olsun bence sonuçta rezalet bir olaydı. Skandalda zirveydi. Biliyorsun bir de birkaç sene evvel zarflar karıştı, en iyi filmi yanlış anons ettiler falan. Daha ötesi var mı, olabilir mi diye düşünürken böyle bir şey oldu. Yani işte kötü espri, kötü espriye şiddet, en kötüsü işte ardından hiçbir şey olmamış gibi davranılması, gülmeye devam edilmesi falan filan çok kötüydü yani. Hakikaten çok kötüydü.
Aslında tam senin söylediğin bağlamda bugün Jim Carrey'in bir açıklaması vardı. Çok da güzel konuşmuş. Yani mesela diyor ki akademi bir seyircinin hareketsiz kalmasını çok eleştirmiş. Bunu bir omurgasızlık olarak nitelendirmiş. Bunun dışında Hani diyor ki özetle, bu Hollywood'un hani çok da havalı bir kulüp olmadığımızın çok açık bir göstergesi oldu bu diyor. Yani sen de dedin ya, bu Müge Anlı'nın programıyla Hollywood arasında buradaki sınırlar kalktı. Yani söylenecek çok da bir şey yok. Hani burada haklı haksız konusunda çok farklı düşündüğümüzü zannetmiyorum. Kendisi bir yani... O yani büyük bir kabalık, büyük bir ilkellik gösterdi. Böyle romantik şeyler var, yorumlar var. İşte karısını korudu falan filan, böyle şeyler. Ya yani onlara hiç girmiyorum bile, cevap bile vermeye çok lüzum görmüyorum. Bu, hatta seninle bu konuda şeyde de konuşmuştuk hatırlarsan. Tenis kim şey hakemle kavga etmişti, küfür etmişti.
Medvedev diyorsun.
Medvedev. Yani burada işte mesela... sınırı koymak, referans noktasını iyi koymak lazım. Bu iş sokakta olsa ne olurdu? Mesela Will Smith bunu sokakta yapsa ne olurdu? Büyük bir ihtimalle suçlu olurdu, değil mi? Evet. Birine öyle ya da böyle bir tokat atıyorsun. Yani nefsi müdafaa değil, bir şey değil. Dolayısıyla bunun aslında sonucunun akademi ya da sahnede de farklı olmaması gerekiyor bence. Ratingleri etkiledi mi? Aslında sadece bu mu etkiledi? Genel olarak mı bir dönüş vardı bilmiyorum ama 15.3 milyon izleyici toplamış. Evet. %56 daha fazla rating almış geçen seneden, ama geçen sene zaten tarihin en dip noktasındaydı Oscar. Twitter'da çok etkileşim aldı. 30-33 milyon kadar. Super Bowl'dan daha fazla, ama bunun tabii ağırlıklı kısmı artık Slapgate diyorlar buna. Evet. Bu tokat olayına karşı bir etkileşim gösterildi. Hemen hemen aynı düşünüyor. Dediğin gibi çok insan konuştu, söyledi. Ben özrü de çok böyle şey bulmadım. Yani törenden sonra vur patlasın, çal oynasın, partiler martiler. Sonra bir gün geçiyor ya, Chris Rock çok üzgünüm dostum falan. Hiç de samimi değildi bence.
Evet evet.
Peki hani bu bununla hatırlanacak Oscar tabii. Kazanan kaybeden de değil herhalde, değil mi?
Evet, bir de bundan bağımsız olarak, bu olaydan bağımsız olarak tören de çok kötüydü. Yani hakikaten mesela bu olay olmasaydı da ben töreni hiç beğenemedim. Yani hiçbir şey bulamadım törende. TRT 2'nin yayını da kötüydü bence. Yani birkaç tane güzel detay vardı ama onları konuşacak benim hevesim kalmadı. Böyle hani hakikaten Oscar'ları da böyle başka birçok şey gibi böyle geçmişte yaşattığı keyifli dakikalarla hatırlayacağız galiba. Ben acayip soğudum. Bu olay ister gerçek olsun ister sahnelenmiş olsun, ki sahnelenmiş olduğunu sanmıyorum böyle bir olayın. Yani tarafı olmayı kimse isteyerek kabul etmez diye düşünüyorum, ama Amerika'da da ne örnekler var buna gelinceye kadar. O yüzden olmaz olmaz dememek lazım. Oscar'lar benim için bitmiştir Burç'im. Bana başka tören bulman lazım.
Ya doğru söylüyorsun. Şimdi mesela canlı performanslar fena değildi. Belki tek bir şeyin altı çizilebilir. Billie Eilish kazandı ya Oscar.
Evet.
21. yüzyılda doğup Oscar kazanmış ilk kişi oldu Billie Eilish. Hani böyle bir şeyden, belki özellikten bahsedebiliriz. Onun dışında evet, dediğin gibi bununla hatırlanacak galiba. Çok da fazla tarihte böyle bir olay yok. Ben bir şeyi hatırlarım. Jarvis Cocker'ın Michael Jackson'ı sahneden böyle işte indirmeye ittirmeye kalktırdığı bir durum vardı. Brit Awards'taydı galiba. Hani böyle sahneye müdahale çok öyle gördüğümüz de bir şey değil. Hele bu çapta böyle neredeyse hiç görmedik. Hani seyirci girer falan filan, bunlar olurdu ama... Hani benim hakkımda o Jarvis Cocker'lı şeyin dışında, Michael Jackson dışında bu çapta bir şey de gelmiyor. Sana belki Grammy'yi önerebilirim. Bu hafta sonu gerçekleşecek. Pazarı pazartesiye bağlayan gece Power TV'de yayınlanacak. Belki onu izleyebilirsin. O keyfini yerine getirebilir. Bence Critics' Choice çok daha iyi bunlardan. Daha samimi, daha doğal ve daha objektif sonuçları var. Galiba başka ödül törenleri zaman içinde ön plana çıkacak gibi, öyle gözüküyor. Haklısın.
Evet, evet. Az evvel söylediğim gibi yayını da çok beğenmediğim için Power grubun acaba önümüzdeki sene daha fazla tören yayınlamasını sağlayabilir miyiz? Hmm. Mesela işte ne bileyim Oscar'ları, şeyleri, BAFTA'ları falan filan.
Oscar bitti artık Özgür. Oscar artık para çıkmaz bizden. Ama şey, biz peki, BAFTA'yı yayınlamıştık. Çok da eğlenceliydi. Olabilir. Yani BAFTA, Critics' Choice, iHeart'ın müzik ödülleri gayet iyi gidiyor. Bunlar yeni yükselen aslında şeyler, değerler. Ben bu notlarımı alıyorum Özgür.
Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hakikaten eğlence programı olarak baktığın zaman Eurovision şarkı yarışması bunların hepsini solluyor.
Ya 5 basar 10 basar Özgür, Eurovision'daki enerji, heyecan, adrenalin bunların hiçbirinde yok ya. Yani o oynaması, inişi, çıkışı, sahnesi, bayrakları, o ona verdi, bu buna vermedi. 3 saatte çok her şeyi, her duyguyu yaşıyorsun. Bak Amerika bile biliyorsun Eurovision şarkı yarışmasının Amerika versiyonuna başladılar. Yani o kadar artık enerji ve eğlenceden yoksun kaldılar ki dediler ki biz bu formatı alalım. Snoop Dogg falan jüri üyesi başladılar Amerika'da. Çok doğru bir yere noktayı bastın. Eurovision hepsinin tepesinde, orada da biz yokuz işte yani. Neyse. O zaman istersen gel hani Oscar'ı konuştuk varsayalım. Çok da fazla üzerine gitmeyelim. Ben sana birkaç tane haberi hatırlatayım. Sana ve dinleyicilerimize müzikle ilgili. Bu hafta aslında pazartesi Will Smith'i konuştuk ama pazartesi Will Smith'in olayı olmasaydı muhtemelen Taylor Hawkins'i konuşacaktık. Foo Fighters'ın davulcusunun 50 yaşında hayatını kaybetmesi gerçekten şoke etti müzik dünyasını. Geçmişinde eroinle ilgili sorunlar vardı, uyuşturucuyla ilgili sorunlar vardı ama bunlar eskide kalmıştı. Son dönemlerinde son derece neşeli, acayip pozitif bir adam, çok iyi performans gösteriyor. Yani çok hani çoğu ölüm beklenmedik ölümdür ama bu pek de beklenmiyordu. 50 yaşında hayatını kaybetti. Daha henüz net ölüm sebebi açıklanmadı ama vücudunda 10 tane farklı maddeyi bulduklarına dair bir ön açıklama yapılmıştı. Çok başarılı, çok pozitif bir adamdı. Dediğim gibi muhtemelen bu konuşulacaktı. Hafta sonu bir de şey oldu. Genesis Londra'da bir konser verdi ve Phil Collins dedi ki bu son şov, son turne ve bu da son konser dedi. Yani son konserine çıktı Phil Collins aslında. Çok duygusal bir andı. Videosunu da seyrettim. Artık tabii rahatsızlığı nedeniyle koltukta şey yapıyor, performans gösteriyor. Ya yani bu çok sürdürülebilir değil, anlaşılabilir bir durum. Ve bir daha artık konser vermeyecek, artık kendimize yeni bir iş bulmamız lazım diyerek son konserini de verdi Phil Collins Genesis ile beraber. Onun dışında çok da kayda değer şeyler olmadı. Disney Plus'ın Türkiye'ye giriş tarihi belli oldu. Fiyatı konuşuldu. İşte 14 Haziran 34.99. Bir de son bugün Türkiye'nin Wordle karnesi ortaya çıktı. Sen tabii Wordle'la biz aslında beraber başladık seninle ama sen beni geride bırakıp çok hızlı ilerledin. Hemen sana bu karneden birkaç tane not aktarayım. 2,5 milyon kişiye ulaşmış Türkiye'de Wordle. Çok iyi bir sayı. Ortalama bilme süresi 3 dakika 32 saniyeymiş. Sana uyuyor mu?
Yok, ben çok daha gerideyim.
Yo, ben de gerideyim. Ben 3 dakikada pek yani çok düşünüyorum, tartıyorum. O mudur bu mudur, hani yanlış seçim yapayım. 3 dakikaysa bayağı iyiymişiz. En zorlandığı, Türkiye'de oyuncuların en zorlandığı kelime de elips olmuş.
Aa, elipsi ben çok kolay bulmuştum.
Ben nerede vazgeçmiş, istifa etmiştim Wordle'dan? Bir kelime beni bitirmişti. Şu an hatırlamıyorum.
Neydi? Şey kakül.
Kakül, evet ya. Mesela ben onda bittim. Ondan sonra zaten uzun süre oynamadım. Geçen yine oynamaya başladım. Bu sefer bende teknik bir aksaklık oldu. Yine küstürdü beni. Neyse, oyuncuların %51'i bu elips kelimesini anca 4. veya sonraki denemelerinde bulmuşlar. Wordle'da Türkiye'de en başarılı il Kayseri. İkinci Kahramanmaraş. Üçüncü de İstanbul. Zannediyorum İzmir, Ankara ilk ona girememişti ama birinci Kayseri olması şaşırtıcı bir sonuç. Neden olduğunu da merak ediyorum. Böyle bir Wordle karnesi de verebilirim sana.
Tebrik ediyoruz. Kayseri, Maraş ve İstanbul mu?
Kayseri, Maraş, İstanbul.
Tebrikler yani. Kayseri, tebrikler Maraş. Burçin'cim, teşekkür ediyoruz kısa kısa haberlerin için. Ve diyoruz ki sen istedin, biz çalıştık, merakını gideriyoruz. Uluslararası bir ekip sırf senin mutluluğun için bir araya geldi ve kaç bölümdür merak ettiğin sorunun cevabını verebilmek için çalışmalarını tamamladı. Hazırsan başlıyoruz Burçin'ciğim.
Hazırım, heyecanlıyım. Ya
biz çalıştık dedim ama pardon, hemen düzeltiyorum, biz değil. Ben hiçbir şey yapmadım. Benim gibi İsviçre'de yaşayan Urcun sağ olsun bana bir bilgi yolladı. Urcun Bolkan, namı diğer By Synthesizer'dır. Instagram hesabını da söyleyeyim. Cereyanlı musiki. Müthiş bir araştırma yaptı ve dedi ki Burçin köpekleri mi merak ediyor? İşte köpek, işte bilgi dedi. Menemen Podcast'in dinleyicisi böyledir Burçin. Bir tanesi 10 kaplan günündedir. Ben zaten bunu hissediyordum. 90'larda hissediyordum. Hakikaten 2020'lere geldik. Hakikaten hislerim doğru.
Yo, öyle dinleyicimiz hakikaten müthiş yani. Bak bitkisel süt diyorsun, hop sütü buluyor, fotoğrafını çekiyor, test ediyor, bir de yorum yolluyor. Ya bundan güzel bir şey var mı?
Evet, bu işte biz ikimiz hazırlayıp sunuyoruz ama işte hep söylediğimiz gibi bize konu önerileriyle, konuştuğumuz konulara yaptıkları tamamlamalarla, farklı yorumlarıyla katkıda bulunan çok sağlam bir kadro var. Jenerikte onların da adının geçmesi lazım da işte jeneriğimiz yok. Mesele orada.
Da ona da bir çözüm bulacağız.
Evet, peki.
Çok merak ediyorum, neymiş Türkiye'nin köpek haritası?
Evet, tamam, lafı uzattığımın farkındayım. Urcun Türkiye'de evlerde büyütülen, yetiştirilen, sahiplenilen köpek cinslerine bakmış. Doğru mu ifade ettim bilmiyorum bunu. Verdiği bilgiler resmi değil. Ama sonuçta İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu. Dolayısıyla bağlantılar ve alınan bilgiler sağlam. Yani seni memnun edeceğimizi düşünüyorum. Bakalım yani mutlu olacak mısın? Bir veri tabanı ya da istatistik yok bu arada bu konuyla ilgili. Tamamen gözleme dayalı Burçin'cim. Kalitatif.
Tamam.
Evet, veteriner hekimlere, işte klinik sahipleri, köpek eğitmenlerine, mama firması çalışanlarına falan danıştık. Farklı kanallardan geliyor bilgiler ve geldiği kanala göre de biraz değişiklik gösteriyor. Ama bilgilere geçmeden önce madem bu konu açıldı, önemli bir noktaya değinelim. Daha önce de geçtiğimiz bölümde de zaten değinmiştik. Çözmediğimiz veya çözemediğimiz, hiçbir zaman da önceliklendiremediğimiz bir konu. Sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanlar. Sokak dediğimiz aslında tabii şehir. Bilmiyorum, bana katılır mısın? Yani kediler, köpekler aslında evde yaşayabilen canlılar ama doğal yaşamları evler değil tabii ki. Yani şehirdeki caddeler sokaklar da değil. Şehrin içinde veya etrafında doğa bırakmadığımız için sokaklarda yaşıyorlar. Daha doğrusu yaşamaya çalışıyorlar. Yaşam sürelerinin de ortalaması bayağı kısa maalesef. Yani işte trafik olsun, gıda sorunu olsun, hastalıklar. Ve tabii ki insan, yani bu gibi faktörler yüzünden kısa yaşıyorlar o hayvanlar. İşte onlara sokak kedisi diyoruz, sokak köpeği diyoruz ama bu onların ırkı da değil tabii, cinsi de değil. Çoğu melez ama her bölgenin kendine özel köpekleri de var mesela. Aralarında sadece bir cinse ait olanlar da var. Görüyoruz hakikaten bunları sokaklarda. Çoğu zaman işte biliyoruz, çocuklarının ısrarıyla gidiliyor, bir pet shop'tan alınıyor, çuvalla para veriliyor. Sonrasında işte zahmetli olduğu anlaşılıyor, ona katlanamıyorlar. Yeterince sevilmeyen bu hayvanlar öylece sokağa bırakılıveriyorlar. Kediler var, köpekler var. Bu bir sorun. Peki yani ben onu düşündüm bu konuyla ilgili. Bu sorun çözülemez mi? Senin de fikrini alacağım gerçekten. Bu sorunun çözümü yok mu? Bu sorunun çözümü tabii ki var. En insancıl çözümü zaman ve bütçe ister. Yani mesela bu sorunu çözmek istersen çözersin. 20 yılda çözersin. Yoğun böyle bir kısırlaştırma programı koyarsın ortaya. Aşılama programı koyarsın. 20 yılda çözülebilir. Ama tabii 20 yıllık yönetim, yani yönetimler 20 yıllık plan yapar mı? Hele bu konuda yapar mı? Yapmaz. Kimse de yapmadı zaten. Kimse böyle uzun plan, uzun dönemli plan yapmadı. Kısa vadede puan kazandıracak bir konu da değil çünkü. Yani işte kaynak gerektirecek, bir ton eleştiriyi göğüslemen gerekecek. İşte illa diyecekler ki bu konu mu daha önemli yoksa bir X konu mu daha önemli. O yüzden ben konunun çözümü konusunda biraz karamsarım. İşte bazı dernekler var, bazı bireyler de var. Bu konuya çok zaman harcıyorlar biliyorum. Çok değerli yaptıkları ama yeterli olmaları da mümkün değil, onu da biliyoruz. Dolayısıyla bu hayvanlara bakacağız biz, mecburuz. Yani sokakta yaşayan hayvanlara bakacağız. Bunda da işte bir ton dikkat edilmesi gereken konu var. Çok detaylı bir konu. Belki bir gün okullarda da eğitimin içine sokulabilir bu konu. Yani hayat bilgisi dersinde işlenir. Bir de son olarak şunu da altını çizeyim. Mama konusu mesela şu aralar gündemde, lüks değil, temel ihtiyaç olarak görüyorum. Ve %18 KDV var biliyorsun kedi ve köpek mamalarında. Onun düşürülmesi çağrısına biz de buradan gücümüz yettiğince katılalım. Eğer bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey yoksa Burçin'cim, asıl konumuza dönüyorum.
Yani çözüm olarak bu kısırlaştırmanın dışında bir çözüm görmüyorum. Hatta ben mesela ilk etapta kedilerle başlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sen de fark etmişsindir, aslında köpeklere dair sokakta evet hala problemler yaşanıyor ama bu konuda çok yol kat edildi. Yani benim küçüklüğümdeki durumla şu anki durum arasında çok fark var. Ama kedilerde böyle bir durum yok. Hiç böyle bir organizasyon, böyle bir çaba da gösterilmediği için çok çabuk ürüyorlar, çok ürüyorlar. Tatsız sonuçlar oluyor küçük kedilere dair. Bence en başta başlanması gereken tür kediler. Orada böyle bir artık bir onun bir sınır getirmek lazım, bir dizginlemek lazım o durumu. Onun dışında dediğin gibi uzun vadeli bir çözüm, böyle bir iki günde çözülebilecek bir durum değil.
Asıl konumuza dönüyorum Burçin. Sen sordun, iki bölümdür sordun. İşte cevaplar tamamen gözleme dayalı, tekrar diyeyim, ve sorgulanabilir. O yüzden geçiyorum cevapları. Şimdi veteriner kliniklerine göre Türkiye'de en çok rastlanan köpek türleri şunlar. Bilmiyorum, tanıyor musun bu türleri? Poodle, Maltese Terrier ve Pomeranyalı.
Son söylediğini çok tanıyamadım.
Pomeranian veya Pomeranyalı.
Onu tanıyamadım.
Onu tanıyamadım.
Golden yok mu ya? Golden yok mu Türkiye'de?
Bu veteriner kliniklerine göreymiş. Boyutları bunların biliyorsun ufaktır ama özgüvenleri büyük çocuklardır bunlar. Bayağı böyle bir sesleri yüksektir. Köpek eğitimcilerine göre Türkiye'de en çok rastlanan köpek türleri Maltese Terrier, Yorkshire Terrier, Golden Retriever, Alman Çoban.
Bir yerden tutturduk, tamam. Terrier doğru ya, doğru. Türkiye'de en çok terrier olması normal. Yani çünkü yaş gözetmeksizin çoğu insanın baktığına şahit oluyorum ben de. Golden biraz daha farklı bir kitleye hitap ediyor.
Köpek ırkları ve köpek bilimleri, ki köpek bilimine kinoloji deniyor. Kinoloji Federasyonu'na göre sonuçlar, bak ağır bir yerden geldi bu sonuçlar. Önemli bir yerden. Şimdi burada köpeklerin kayıtlı olup olmamasına göre farklı. Bir yandan bu federasyon şunu da vermiş. Yani mesela yerli ırkları da vermiş. Kayıtlılarda mesela Pointer, Setter ya da Setter, Alman Çoban, Rottweiler, Doberman çok rastlanıyor demişler. Kayıt dışılarda da Fransız Bulldog, Pug, Cavalier, Terrier grubu ve Cane Corso. Bayağı böyle spesifik köpekler. Yani bunları ben de...
Sonuncusu yine gözümde bir şey uyandırmadı.
Benim de. Ama araştıracağım bunu, bak merak ettim. Ve son olarak yerli ırklar, orada en çok rastlananlar, sürpriz olmayacağını düşünüyorum en azından birkaç tanesinin. Kangal bir kere meşhur. Akbaş. Zerdeva diye bir Trabzon taraflarında rastlanan bir köpeğimiz var. Aksaray Malaklısı var. Dev gibi, böyle hakikaten aslan gibi. Anadolu aslanı diyorlar buna. Aksaray'da çok görülüyor. Ve Tonya Finosu. Bak bu ilginç. Tonya Finosu'nu duymuş muydun? Bu da Karadeniz taraflarında.
Hiç duymadım.
Karadeniz taraflarında böyle ufak boylu. Hakikaten tatlı bir şey. Trabzon'da bu da var. Bunlar yerli ırklar.
Hiç duymadım. Bak notumu alıyorum. Bu 3 oldu. Bayağı duymadığım şeyle şu anda karşılaşmıştım. Ama şeyleri biliyorum. Kangal, Akbaş. Çok videosunu seyrettim onların. Harika videolar var YouTube'da.
Evet. Tekrar Urcun'a teşekkür edelim. Şimdi diyeceksin ki ya bütün köpekleri saydın, bir tane isim ver bana diyeceksin. Onu veremiyorum. Bu arada ben ne yapayım yani? Bilgi Urcun'dan geldi. Hemen böyle sattım şeyi, değil mi? Artı yani 800 ayrı tür var Burçin. Yani bir numarayı bulamıyoruz, kusura bakma. İstatistiğimiz bu kadar.
Yo, benim kafam netleşti, Urcun'a da teşekkür ederim. Şu an bir tablo var. Mesela geçen haftalarda bulanıktı o tablo. Bir sürü böyle havlayan köpek ama ne oluyor? Çok oturmamış yeri. Şu anda böyle yerli yerine oturmuş durumda. Şu notlarımı aldım. Birkaç tanesine de bakacağım.
Pekala.
Peki şimdi sen söylemiştin aslında, bazı dinleyicilerimiz işte köpekleriyle dolaşırken, hatta bazıları egzersiz yaparken bizi dinliyorlar. Gerçekten de öyle. Podcast biraz başka şeyler yaparken de dinlenilebilir bir medya olduğu için bunun avantajını kullanıyoruz ve dinleyicilerimiz arasında gerçekten farklı farklı tercihler var. Şimdi bugün ben bu hafta bir araştırma okudum. O araştırmayı paylaşmak istedim bu podcast'te. Şimdi tabii başlığı falan söyleyince, sen başta söyledin ya işte müzikle egzersiz falan. Şimdi bu tür şeyler çok çıkıyor basında, internette karşımıza. Kimileri de masal gibi geliyor kulağa. İşte şu kadar hani kahve içersen bu kadar ömrün uzar. Şunu yapmazsan şöyle olur falan gibi. Bunlardan çok çıktığı ve çeşitli bilgilerle, farklı bilgilerle çıktıkları için biraz güvenimiz azalıyor. Bu da öyle bir başlıkla gibi gelebilir. Ama öyle değil. Hatta ben açıklamaya bu araştırmanın orijinal linkini de bırakacağım. Çok merakları varsa oldukça uzun uzadıya her deneyin işte hangi müziği dinlediği, nasıl tepki verdiği, reaksiyonu falan hepsi kayıtlı. Bunlara bakabilirler. Bu şekilde de anlatmak isterdim ama çok uzun süreceği için özetleyeceğim. Aslında özeti şu, müziğin hem beynimiz hem de tüm fizik için çok büyük bir egzersiz kaynağı ve etkisi yarattığı bu araştırmadan çıkan sonuç. Yani işte biz mental olarak ve fiziksel olarak iyi kalmak için egzersiz yapıyoruz, koşuyoruz, işte ağırlık kaldırıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, tamam. Müzik dinlemek de neredeyse birebir aynı etkiyi yapıyormuş Özgür. Bunun araştırması açıklandı, paylaşıldı. Hatta Neuroscience dergisinde yayınlandı. Çok ciddi bir dergide. Araştırmayı yapan da Journal of the American Medical Association. JAMA olarak kısaltılıyor. Ben bu linki bırakacağım açıklamalara. 800 katılımcı. Bunlar sadece müzik dinlememişler. Müzik dinlemişler, müzik yapanlar varmış aralarında. Toplu olarak koro halinde şarkı söylemişler, performans göstermişler. Bütün bunların hepsinden çalışmalar çıkmış. Tam 26 tane çalışma çıkmış. Bu 26 çalışmanın hepsinin ortak noktası müziğin fiziksel bir egzersiz kadar vücuda pozitif katkıda, etkide bulunduğu. Şimdi hatta bunların arasından bir tanesini anlatayım. Bir tane, çünkü 26 çalışma var, dediğim gibi çok uzun sürer ama bir tanesi Fransa'da gerçekleşiyor. 37 gönüllü üzerinde gerçekleşiyor. Bu gönüllüler 3 tane gruba ayrılıyorlar. Her biri bir dokunmatik ekranda böyle odaklama gereken, işte beyni yoran bir takım aktiviteler yapıyorlar. Daha sonra bu aktiviteleri durduruyorlar. Bir tanesine diyorlar ki işte siz gidin şimdi biraz bisiklete binin, yürüyün, yani fiziksel aktivite yapın. Diğer gruba diyorlar ki siz müzik dinleyin, hiçbir şey yapmayın. Öbür gruba da diyorlar ki siz hiçbir şey yapmayın, öyle oturun dinlenin. Daha sonra belli bir süre sonra bunlar geri geliyorlar ve tekrar işe koyuluyorlar. Çok bariz bir şekilde iki grubun, fiziksel aktivite yapan ve müzik dinleyen iki grubun çok daha başarılı sonuçlar aldığı gözüküyor. O oturan, hiçbir şey yapmayan grup daha da aşağıya gidiyor, sonuçları negatife gidiyor. Dolayısıyla burada müzik dinlemekle egzersizin aslında etkisinin neredeyse aynı olduğuna dair çok küçük de olsa bir emare var. Bunu zaten kendi hayatlarımızdan da belki tecrübe etmiş olabiliriz. Ben bunu çok yaşarım. Yani çok böyle yoğun olduğum zaman, mental olarak yorgun olduğum zaman özellikle klasik müzik dinlerim veya çok sevdiğim bazı dansın alt tür müzikleri var, onları dinlerim ve bunlar hakikaten bana iyi gelir. Veya mesela zihnen yorgunsan, odaklanma zorunu yaşıyorsan, sevdiğin tür neyse, bu arada tür konusunda hani hangi tür diye soracak olanlar olacaktır, senin mutlaka aklına gelmiştir bu soru, tür konusunda böyle bir kısıtlama yok, sevdiğin tür, yani kimi için heavy metal dinlemek de bu etkiyi yaratabilir, kimi için pop, kimi için jazz. Ama mesela heavy metal sevmeyen biri için o müziğin bu etkiyi yaratması mümkün değil. Ama sen seviyorsan odaklanmada ve zihnen yorgun olduğunda tekrar kendine gelmekte bu müzik türleri kesinlikle yardımcı oluyorlar. Benim için bu kişi Debussy mesela, onu söyleyeyim. Klasik müzik ve Debussy beni çok kendime getirir ve toparlar. Ve sağlık uzmanları müzik terapisinin de aslında ilerleyen zamanlarda reçete edilebileceğini söylüyorlar. Bu araştırmanın sonuçlarını çok umut vadeder görüyorlar. Ve tabii ki daha fazla araştırmaya ve daha fazla veriye ihtiyaç var. Ama dönelim, tarihimizde de var. Bu ta İbn Sina'lara kadar gidiyor. Müzikle terapi, şu aralar müzikle depresyonun tedavisi ya da tedaviye yardımcı olma etkisi. Çok konuşulan, çok çalışılan konular. Osmanlı'da bununla ilgili çalışmalar var, hastaneler var. Müziğin ruha iyi geldiğini biliyorduk. Bu konuda çok bir şüphemiz yok ama bunun bir fiziksel egzersiz kadar etki edebileceğine dair şu ana kadar pek de net bir çalışma yoktu. Bu çalışma bize bunu gösterdi. Ben bu çalışmayı çalışırken, işte bakarken notlara, tam orada Spotify'da bir şey açıkladı, bir rapor açıkladı. Bu işte sağlıkla ilgili, fitnessla ilgili, işte mental işte durumlarla ilgili ne kadar çok playlist artışı olduğuna dair bir veri açıkladı. Mesela podcastlerde, bu konunun konuşulduğu podcastlerde %23 bir büyüme varmış, biliyor musun? Hı hı. O kadar artmış bu, işte bu tür konuların konuşulduğu podcastler. Playlistlerde %44 büyüme, egzersiz playlistlerinde yaklaşık 100 milyona yakın playlist olduğunu söylüyor Spotify. Dolayısıyla bu sağlık ve müzik ilişkisine dair bu hafta karşıma birkaç tane veri çıktı. Ama onlardan araştırmayı paylaşmak istedim. Dediğim gibi bu araştırma çok daha uzun, çok daha kapsamlı ama çok umut vadeden bir araştırma. Linkini de bırakacağım. Bu şey demek değil. Aman çıkıp yürümeyi bırakın, yüzmeyin, etmeyin, müzik dinleyin, o her şeyi çözer de değil. Daha tamamlayıcı gibi benim hissettiğim, okumalarımda anladığım şey bu. Ama şimdiye kadar da fiziksel egzersize eşdeğer olabileceğini gösteren en net araştırma.
Demin söyledin ya, klasik müzik ve dans müziğin alt türlerini dinliyorum dedi.
Evet.
Özel değilse bize hangi türleri, alt türleri dinlediğini söyleyebiliyor musun?
Yani mesela klasikte işte söyledim, daha Debussy'yi dinliyorum. Dans müzikte mesela psychedelic soundlar hoşuma gider. Ambient, daha böyle düşük tempo şeyler hoşuma gider. Mesela John Hopkins'in ismini verebilirim burada. Yani normalde dinlesen ya bu müzikte ne yapmış bu falan diyebilirsin, demeyebilirsin de. Ama biraz rahatlamak için veya biraz odaklanmayı arttırmak için dinlersen mesela John Hopkins bu konuda bence çok iyi şeyler üretiyor. Ambient diyeyim hadi orada. Psychedelic biraz daha zor bir müzik türü bu konuda. Klasik müzikte de benim önerim Debussy.
Bravo. Güzel öneriler. Teşekkür ediyoruz Burçin'cim.
O zaman çok hız kaybetmeden, şimdi bu bir öneriydi aslında, bir link bırakacağız dedik. Bir de buna bak köşemize geçelim. Bunlar tamamen öneri ve gözden kaçmasını istemediğimiz öneriler. Bir de buna bak da hem Özgür, galiba sende de var, bende de var. Bugün ikimiz de ortaya bir şeyler koyacağız. Bugün sesim çok şey olduğu için çok kuvvetli bir jingle olmayacak. Daha smooth geçmek istiyorum. Sen de izin verirsen.
Lütfen.
Bir de buna bak, bak, bak, bak.
Soruyla başlıyorum. Bundan 21 önceki kaydımızda, bölüm 63'te, bir de buna bak önerimizi hatırlıyor musun Burçin?
Hatırlamıyorum tabii ki Özgür. 63. bölümü nasıl hatırlayabilirim? Bir de buna bakı nasıl hatırlayabilirim?
Dinlemiyor musun eski kayıtları arada bir?
Ya dinliyorum da 63 diye kafama yazmıyorum onları ben. Yani nedir Özgür? Ne
unutkanlık sebepleri arasında bazı vitamin veya minerallerin vücutta yeterli miktarda bulunmaması da önemli yer tutar Burçin'cim. Bu vitaminler arasında en önemlisi B12 vitamindir. Tavsiye ediyorum. Kızmıyorsun değil mi? Takılıyorum bak.
Yo hiç kız, notumu aldım. B12.
Tamam. Evet, şimdi 63. bölümde bir single için, bir 45'lik için bir de buna bak demiştik. Bu bölümde de yeni bir 45'lik için bir de buna bak diyorum ben. Bahsedeceğimiz 45'lik Özge Fışkın'a ait. Şimdi Özge bu kaydı yaptığımız günden bir hafta önce, yani 24 Mart'ta yeni şarkısını çıkarttı. Parça bir cover, ismi Rüya. Özge Fışkın bir dönem Sertab Erener'le çalışıyordu. Onun parçasını yorumlamış. Yani Sertab Erener'in rüyası aslında bu parça. Ama Özge Fışkın da nefis bir kayıt yapmış gerçekten. Bence Türkçe pop rock'ının çok iyi şarkıcılarından bir tanesi. Çok başarılı bir vokal. Değeri daha çok bilinmesi gereken isimlerden bir tanesi. Bu nefis sesin, Özge Fışkın'ın yeni 45'liği Rüya için bir de buna bak diyorum ve senden bu parçadan bir bölüm çalmanı rica ediyorum Burçin'cim.
Tamam, Özge Fışkın gerçekten sesi olağanüstü. Şey bilgisi doğru değil mi? Every Way They Die kendeki tek Türk vokal de arkadaki ve çok da hissettiriyordu kendini. Müthiştir sesi. Hemen hazırlıyorum. Tamar Records'tan çıktı şarkı.
Hadi yüreğime gayret, hele sıkı. Hele sıkı dur, hele sabret, başını eğme, dik tut. Bu bir rüyaydı, farz et, hadi hadi yüreğime gayret.
İşte dediğimiz gibi nefis bir kayıt olmuş. Tebrikler ediyoruz Özge Fışkın'ın yeni parçası Rüya. Bir de buna bak diyoruz.
Peki, bir de bende var bir de buna bak için bir öneri. Biz bu kaydı yaptığımızda çarşamba günü 30 Mart, bir gün öncesinde salı günü 29 Mart'ta Ukrayna'ya yardım için yapılan organizasyonlar arasında belki de en kapsamlısı yapıldı. Concert for Ukraine. Biz bunun haberini vermiştik hatırlarsan. Hatırlıyor musun? Hangi bölümde vermiştik?
Geçtiğimiz bölümde vermiştik Burçin'cim. 83.
Yani, o, tamam çok yakındı, tamam tamam çok güzel. Concert for Ukraine, yani bir nevi böyle modern zamanların Live Aid'ini yapmaya çalıştılar. Tabii o kadar kapsamlı ve kitlesel değildi ama sahnede bayağı önemli isimler vardı. Ben çoğu videoyu izledim. Ben videonun linki, yani bütün konserin linkini bırakacağım bir de buna bak açıklamalarına. Ama mesela beni etkileyen, en çok etkileyen Manic Street Preachers oldu. Çok severim Manic Street Preachers'ı ve benim çok sevdiğim bir şarkıyı söylediler. If you tolerate this, then your children will be next. Uzun isimli şarkı. Enteresan da bir hikayesi vardır. İspanya'daki iç savaşa giden Galli gönüllüleri anlatır. Onları uzun zaman sonra sahnede görmek güzeldi. Snow Patrol çıktı, Run'ı söyledi. Tom Odell, Another Love'ı söyledi. Billie Eilish ve kardeşi video ile bağlandılar. Ed Sheeran oradaydı. Camila Cabello oradaydı. Bir de Ukrayna'yı Eurovision'da temsil edip hatta 2016'da kazanan bir kadın vokal vardı. Jamal'la hatırlar mısın?
Tabii ki hatırlıyorum. Hatta şarkısında Türkçe sözler vardı.
Aynen öyle. 1944'tü şarkının ismi. İşte yaşlılığıma doyamadım, ben bu yerlerde yaşayamadım gibi Türkçe şeyler de vardı. O performansı sergiledi. Böyle Boy George falan tweet attı yani bu nasıl güzel bir performans diye. Enteresan bir iş oldu. Bu arada 4 milyon dolarlık bir gelir beklerken 15 milyon dolarlık bir bağış topladılar. Bir taraftan da telefonla da bağış topluyorlardı. Güzel bir iş oldu. Konser olarak da uzun zamandır böyle toplu iş yapılmamıştı. Bunun linkini bir de buna bak köşesine bırakıyorum. Ve hemen senin istek şarkın için radarımı açmış durumdayım.
Peki bu bölümde sırada 80'lerden bir istek parçası var Burçin'cim. İsteğim çok önemli bir 80'ler klasiği. Ara ara bahsediyoruz, diyoruz ki 80'lerde yoğun bir synthesizer pop akımı vardı diye. Seçtiğim parça bak o akımın bayrağını taşır. Yani bayraktarlığını yapar, öyle söyleyeyim. Başlangıçta biraz gruptan söz etmek istiyorum. Grup İngiltere'den 80'lerde kuruluyorlar ama 1970'lerin bir grubundan çıkıyorlar. Şöyle 1970'lerin grubu Joy Division'ın solisti Ian Curtis ölüyor ve onun ölümünden sonra kalan 3 üye grubun adını değiştiriyorlar. Ve çünkü sağlığında şöyle diyorlar, şöyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki eğer aramızdan bir tanesi ayrılırsa biz bu grubu bu isimle devam etmeyeceğiz diyorlar. Neyse Ian Curtis'in ölümünden sonra New Order, yeni düzen kuruluyor. Yeni düzen diyorlar grupların ismine. Menajerleri bu ismi The Guardian gazetesindeki bir yazıdan uyarlıyor aslında. Vokal görevini ise Bernard Sumner devralıyor. Müzikal tarzda biraz farklılaşıyorlar. Daha elektroniğe doğru bir yol izliyorlar. New Wave ve elektronik müzikte gerçekten çığır açıyorlar. Ve bu türlerde 80'lerin en büyük gruplarından biri oluyorlar. Seçtiğim parçaları 1987 yılına ait. Yani 35 yıl öncesine ait. Orijinal bir albümden değil, o dönemki Best Of albümleri Substance 1987 için hazırlanmış iki yeni parçadan bir tanesi. Bu parçayı ilk kez canlı çalışları da o yılki, yani 1987 yılındaki Glastonbury Festivali'nde oluyor. Video klibini de çok az anlatayım. Her seferinde bana işte artık video klip mi kaldı artık diyorlar. Ama daha doğrusu video klip mi izleyen kaldı diyorlar ama yine de anlatacağım. Başında bir sahne vardır. Böyle karşılıklı iki kişi birbirine sıra ile tokat atar böyle. Parçanın o sıradaki ritmine de uyumlu bir şekilde. İyi ile kötünün böyle karşılaşması gibidir. O sahne bir aslında performanstan alıntıdır. Performans sanatının kraliçesi Marina Abramovic'in ve o zamanki sevgilisi Ulay'ın Light Dark diye bir video performansı vardır. Oradan alınmıştır, oradan esinlenilmiştir o klibin başındaki kısım. Burada Marina Abramovic ve Ulay'ın da böyle birbirlerine karşılıklı tokat atarlar o video performansında. Neyse Onları ayrıca bir başka bölümde anlatırız. Video klipte grubun canlı performansını da görüyoruz. O bölümlerde işte Glastonbury'de çekilmiş. Parçanın adına geliyorum Burçin'cim. True Faith. Gerçek inanç. Şarkının içinde geçmeyen bir söz grubu bu. New Order'ın o dönemki parçalarında rastlanan bir durum bu. Parçaların isimleri parçanın içinde söz olarak hiç yok. Şarkının ne hakkında olduğuna dair de farklı görüşler var. Biz şöyle kısaca şöyle özetleyelim. Uyuşturucu bağımlılığının kötülükleri diyerek özetleyebiliriz. Detayları okumak isteyenler için kaynak yazı çok. Çünkü şarkıyı bizzat yazanlar, yani New Order üyeleri bile aslında şarkının sözlerinin ne hakkında olduğu konusunda hemfikir kalamamışlar. O yüzden diyorum ki tüm X kuşağı için bu parça gelsin Burçin.
Bu arada grubun Blue Monday şarkısını da çok severim ama bu ikisi zaten galiba en büyük iki şarkıları diyebiliriz. Nefis seçim. Teşekkürler Özgür. Şarkı hazır.
Evet, hazırsa başlayalım. True Faith ve New Order. Önümüzdeki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.